Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 14. Ayrım. Hürrem, Cihangir'in öldüğünü öğrendiği hafta ateşler içinde sayıkladı durdu. Padişahın mektubuna göre yavrusu, Mustafa'nın ölümünden sonra yemekten kesilmiş, hiçbir ilacı kabul etmeyerek kahrından ölüp gitmişti. Ama İstanbul'a başka öyküler ulaşıyordu. Cihangir'in bir sözünü öfkelenen Süleyman, oğlunu öylesine tekmelemişti ki, bu darbelerle duvara çarpıp bayılan şehzade, bir daha kendine gelemeden hayata veda etmişti. Hürrem, ilk gerekçeye bir an olsun inanamadı. Cihangir padişah olduğunda kendisini katledeceğini bildiği üvey ağabeyinin ölümüne, kederden ölecek denli üzülebilir miydi? Hürrem'e göre padişahı aklamak için uydurulmuş safsataydı bu. Zamanla Süleyman'ı masum yavrusunun katili olarak görmeye başladı. Bu algılayış onu perişan eden utanma ve pişmanlık duygularını da süpürüyordu. Ama insan amaçsız yaşayamıyordu. Aklın amacı mutlu etmek değil, nedenle acı verirse versin gerçeği sergilemekte. Bu yüzden prangaya vurulmalıydı o. Çünkü akıl özgürleşince güncel mutluluk onun ilgi alanına girmiyordu. Özgürleşen aklın duygulara ve egoya açtığı savaşta hep egemen oluşu mutluluğun yönünü de değiştiriyordu. Öte yandan militanca hırsları örseleyen akla besin olacak bilgiler ve deneyimler zaman silindiriyle eziliyor, bastırılan hırslar, tutkular bir zamanlar hayata anlam kazandırdığı sanılsa da alışkanlıktan öte gerekçesi olmayan yaşam biçimi an geliyor, üstünü saran zırhı en zayıf noktasından patlatarak hapsedildiği yerden fışkırıp yaşama yeniden egemen oluyordu. Belki de ideolojilerin tembelliğine alışıp onların kalıplarında kendine sahte dünya kurmak insanın algılayış yeteneğini köreltiyordu. Bu militanlığın kaderi miydi? Bir zamanlar ona kimlik veren yaşama nedeninin zavallılığı ortaya çıkınca kendini boşlukta başıboş bulan ruhun başkaldırışı mı ya da özgür aklı bastıran gizli aklın beden üzerine gerdiği koruyucu şemsiye miydi? Ya da belki insan Dante'nin düşündüğü için çirkin olduğunu biliyor, bu yüzden düşünmekten kaçıyordu. İdeoloji tutkunluğu insanoğlunun bencilliğini sergileyen onulmaz hastalık olmalıydı. Çünkü bir yasa ister en akıllı, en bilgili, ister ührevi kişilerce getirilsin, şaşmaz prensiplerin, kesin doğruların, zamanın aşındırmasına dayanamayacağını bilmek için akıllı bir ulema olmak şart değildi. Aslında bütün kesin önermeler akıp geçen zaman içindeki gelişmeler sonucunda eskiyip yenilerle çatıştıklarında ve kaçınılmaz olarak yeniye yenildiklerinde o fikirler, ideolojiler, dayatmalar, adına ne denirse densin, içtihada kapalı o kesin doğrular, taraftarlarıyla birlikte hazin bir yalnızlığa mahkum olarak tarihin tozlu arşivindeki yerlerini almıyorlar mı? Bu açıdan bakıldığında tarih, tartışılması yasaklanmış, sözüm ona, doğruların, utanca bürünmüş yanlışlara dönüştüğü muazzam bir çöplük değil mi? Ne var ki, insanoğlu bunu tarih boyunca anlamayacak, kesin doğrular üretip onların peşinden koşmaktan doping almış gibi düşünmenin tırmalayıcılığı yerine inancın rehavetine kapılacak, sonunda hep dogmanın batağına saplanacak galiba. Üstelik her seferinde ama iş işten geçtikten sonra ıskalamalarını ansızın fark edip şapşaşkın, dımdızlak ortada kalıvermesine karşın. İnsan zoraki nedenler üzerine inşa ettiği her binayı yepyeni sanabiliyordu. Bu, içsel savaşta aklın yeniden tutsak edilmesinden başka bir şey değildi. Nitekim Yasef Nasi'yi mahiyetiyle birlikte İstanbul'a getiren gemilerin Çanakkale Boğazı'na yaklaştığını öğrenmek, Hürrem'in zihninde bir perde aralayınca kadıncağız onun gelişine can simidi gibi sarılmış, bu haber Cihangir'in ölümüyle gelişen isyan duygularının ürünleriyle birleşerek iç tepilerini örten aklın zırhını paramparça etmişti. Oğlunun Safkan Hazaryalı kardeş kazanmasının pompaladığı hayallerle Musa Çelebi ile konuştuktan sonra yazıklılar mezarlığına gömdüğü amaçlarını yeniden yeşertecek kurgular üreterek gömüldüğü boşlukta yeni ufuklara kanat çırpıyordu. Hatta Selim'i dünyaya getirişini aldatmaca değil, görev zorunluluğu olduğunu kabullenmeye bile başlamıştı. Bir süre sonra da Selim'e kardeş zuhur edişinin özverisine karşı tanrısal destek ve ödül olduğunu düşünür oldu. Artık yeni kılıklara bürünen eskimsi düşünceler üşüşüyordu beynine. Kızların arasından Nurbanu'yu seçtiğine ve şimdi Tevrat okuduğuna göre gerçek kimliğinin çekimine kapıldığı belli olan Selim, İvan'ın Avrupa'ya gönderdiği Hazaryalıların çocuklarıyla ilişkiyi ağabeyinin yardımıyla kurabilirdi. Yasef'le Gracia'nın bu idealleri gerçekleştirmek için İstanbul'a geliyor olmaları hiç de yabana atılacak olasılık değildi. Ailesini, şöhreti ülke sınırlarını aşan tıp profesörlüğünü elinin tersiyle iterek İstanbul'a koşturacak denli sağlam Hazaryalı olan Augustino, oğlunun da kendisi gibi yetişmesini sağlayacak altyapıyı kurduktan sonra dönüşü belirsiz yolculuğuna çıkmış olmalıydı. Yasef'le tanışacakları günü iple çekiyordu artık. İçindeki umut da giderek büyüyordu. Avrupa işlerini çok iyi bilen Yasef Nasi, gerçek bir Hazaryalı olarak Selim'e yeni ufuklar açacak, her şeyin bittiğini sandığı anda yepyeni başlangıçların mihveri olacaktı belki de. O, bu duygularla beslenirken, Vezir-i Azamlık'tan azledildikten sonra İstanbul'a dönen Rüstem ona bomba gibi haberler getirdi. Rumeli'de kendini Şehzade Mustafa olarak tanıtan biri dolaşıyordu. Ağızlarda gezdiğine göre babası çağırınca Mustafa dostlarının tavsiyesine uyarak tıpatıp benzerini Akhöy'e göndermiş, padişah da oğlu niyetine onu katlettirmişti. Rumeli'de dolaşan adam gerçek ya da düzmeceymiş, Hürrem'e vız geliyordu. Biliyordu ki gerçek Mustafa'nın hayatta oluşu, onun kendi telkinleriyle katledildiği hakkındaki söylentileri yozlaştırarak üstüne toplanan nefret bulutlarını dağıtacak, boğdurttuğu adamın kim olduğunu ve öz evladını tanıyamayacak denli azze düşen Süleyman'ın halini halka ve askere teşhir ederek padişahın örselenmesini sağlayacaktı. Bu da Selim'in tahta giden yolunu kısaltabileceği gibi masum yavrusunu katleden zalim babaya iyi bir ceza olacaktı. Bildirildiğine göre Mustafa, Rumeli'de durmadan güçleniyordu. Dobruca'da başlayan hareket isyana dönüşerek bir yandan Selanik ve Yenişehir'e, öte yandan Tuna boylarına, hatta Moldova ve Eflak taraflarına yayılmıştı. ''Aman beni ele vermeyin, ben zaten başımı güç kurtardım, her şeyin zamanı var.'' diyerek işe başlayıp, kısa sürede dervişlerden, sipahilerden, Akıncı ve Leventlerden hatırı sayılır ordu toplayan bu adam, Akıncılardan Uyul Tuğçe adındaki kimseye vezir-i azamlık, iki bağrı yanık softaya kazaskerlik vermiş, bazı zenginlere, cizyedarlara ve sair mal işinde çalışanlara akçeler salıp, davul, bayrak ve daha başka lazım olanların tertibine başlamış idi. Hareket tehlikeli boyutlara ulaşınca, Rüstem durumu Amasya'ya yaklaşan padişaha bildirdi. Problematik durumla karşı karşıyaydı. Düzmece biri bunca parayı bulamayacağına göre adam gerçek Mustafa'ydı. Eğer tersi ise onun arkasında güçlü birileri olmalıydı. Bunları telhisinde yazmayıp kayınvalidesine aktardı. O zaman Hürrem ayağa kalkıp kimse ona para vererek kellesini tehlikeye atmaz. O halde herif hazinesini yanında götüren gerçek Mustafa'dır. İyi ki boş kuşkularla padişahın kafasını karıştırmadın. Dese de sızılı bir korku benliğini sarmıştı. Bu türden söylentilerin sonu nereye varır diye düşündükçe huzursuzluğu artıyordu. Gerçekten de bunu kestiremezdi. Uzunca bir süre düşündükten sonra Rüstem'e gerçek önemli değil, zenginin malını züğürde dağıtan bu adamın düzmece olduğunu her tarafa yayacaksın. Çünkü Mustafa'yı son görenlerdensin. Ayrıca padişaha Bayezid'in Asi'yi yakalamak için var gücüyle çalıştığını bildir diye tembih etti. Rüstem ayrıldıktan sonra içi rahat edemedi ve birkaç gün sonra ayaklanıp Edirne'deki oğlu Bayezid'in yanına gitti. Önceden haberli olan Bayezid, annesini doğruca şelaleli odaya götürdü. Duvar boyunca uzanan yalaklara dökülen suların şıpırtısı konuşmaları dışarıdan duyulmaz hale getirdiğinden bu odalar her sarayda padişah ailesinin gizli konuşmalarını yaptığı yerlerden de. Hürrem, yorgunluktan ölecek gibi olsa da konuya hemen girmek istiyordu. Bayezid'e garip gelen bir soruyla söze başladı. Bir gün padişah olursan Selim'in canına dokunmayacağına söz verebilir misin? Bayezid arkasına yaslandı. oldukça dalgındı. Bu kötü bir kanun olsa da bugüne dek bir padişahın yaşayan kardeşi olmadı. Aksi halde ulufesini az bulan Yeniçeri, alacağımızı kardeşinden alırız diye tehdit savuracak. Bir vezir gözden düşünce biraderini fitleyecek. Sefere çıkacaksın, gözün arkada kalacak. Kardeşin vehme kapılıp şahın yanına kaçacak. Oradan saltanat davası güdüp memleketin başına bela açacak. Kefere onu nasıl yanıma çekerim diye planlar yapacak. Hürrem hırçınlaşarak onun sözünü kesti. Carolus İspanya'dayken kardeşi Avusturya'da kraldı. Hangisi bize sığındı? Romalılar da hiç kardeş katletmediler. Neden burada böyle, orada öyle? Orada papayı herkes dinler. Bizde babam halifeliği küçümser. Hükümdarın eteğini öpen papa düşünebilir misin? Padişahın saç ve sakal kılları, tırnak artıkları tüstülenip mühürlenir. Sürre alayıyla Kabe'ye götürülüp peygamberimizin mezarına gömülür. Bir Hristiyan kralının bu artıklarını İsa'nın mezarına gömdürttüğünü düşün. Avrupa'da asillerin ordusu var. Bu zümre aralarında hır çıkmasın diye kimin nasıl kral olacağını kurala bağlamış. Yani onlarda güç merkezleri var. Biz de önce padişah, sonra Allah. Ama bunları kenara bırakalım. Bu konuyu konuşmak için mi buraya geldin? Bir anne, bir oğluna yardım ettiği için ötekinin ölümüne yol açmak istemez. Bayezid bu sözlerin anlamını kavradığından az önceki sözünden hemencecik çark etti. Dışarı ile ilişki kurmazsa Selim'in yaşamına dokunmayacağımı garanti edebilirim. Hürrem memnuniyetini belirten bir oh çektikten sonra arkasına yaslandı. Bunu şeref sözü kabul ediyorum. Öyleyse beni buraya getiren konumuzu konuşmaya başlayabiliriz. Ama önce Mustafa olayını bir de senden duymak isterim. Herkes adamı gerçek Mustafa sanıyor. Şimdiden etrafına 10.000 kişi toplanmış. İşsiz güçsüzler, çift bozanlar, Şeyh Bedrettin'in müritleri, hayli sipahi ve sancak beyi adamın arkasında. İstanbul'a yürürse ne olur bilemem. Hürrem alaycı bir tavırla dudak büktü. 10-15 bin serseriyle İstanbul'a yürüyemez. Hem bunları boş ver. Baban Selim'den, kız kardeşin ve Rüstem senden yana. Bense padişahlığa seni layık görsem de evlatlarımın yaşamasını garantilemek isterim. Rüstem'i düşman belleyen Sokollu, geleceğini Selim'in padişahlığına bağlamış. Üstelik babanın üzerinde etkili ve tam bir hile ehli. Rüstem'i yeniden vezir-i azam yapmak bana ait. Sen de göz kamaştırıcı bir başarı kazanmalısın. Bayezid, annesinin başarıdan neyi kastettiğini anladığını sanmıştı. Mustafa'yı yakalayıp bağlı halde babama teslim edersen bu yeterli olur mu? Hürrem, onun sorusunu duymazlıktan geldi. Bu asi, adamlarını köz, nakkare ve sancaklarla donatıyor. Ayrıca ona silah gerekli. Bu işler parayla olur. Acaba ona parayı kim veriyor? Bayezid gözlerini annesine dikmiş, sözün sonunu bekliyordu. Hürrem, birisi kumar oynuyor. Ama bu aptalca bir kumar diye mırıldanıp sustu. Bayezid başını eğmiş, önüne bakıyordu. Hürrem yüksek sesle devam etti. Sana 10.000 altın getirdim. Bol keseden rüşvetler dağıtarak babam bu taraflara gelmeden Asi'yi onun önüne atmalısın. Aksi halde başını kurtaramazsın. Sen onu yakala, gerisini bana bırak ve sakın bir aptallık yapma. İstanbul, isyan haberleriyle çalkalanırken Yasef payitahta ayak bastı. Halası Gracia Nassi alacaklarını tahsil edebilmek için Avrupa'da kalmıştı. Elçi Han da ona özgülenen daireye taşınsa da o, yorgunluğuna aldırmadan İstanbul'da kendine uygun bir ikametgah aradı ve 3 gün içinde Ortaköy'de boğazı gören bir saray yavrusu satın aldı. Şalken'e sığınacak delik aratan Cihan İmparatorunun gözde karısıyla hala yeğen olmak, zıpır delikanlının hayal dünyasını zıvanadan çıkarmıştı. İstanbul'a gelmesi için izin çıktığını öğrendiği gün, sık sık payitahta gidip gelen İsa'yı bulup, Türkçe öğretmenliği karşılığında cam göz adamın önüne avuç dolusu İspanyol dukası yığmış, her derdini anlatacak denli Türkçe öğrenmesine 3-4 ay yetip de artmıştı. Yolda uğradıkları Girit Adası'ndan gemiye aldığı Rum delikanlı da bu konuda ona hayli yardımcı oluyordu. Saraya gideceği gün erkenden kalktı. Ona göre ilk karşılaşmada etkili olmanın yolu iyi giyimden geçerdi. Bu yüzden ayna karşısına geçip kırmızı yanaklarını açıkta bırakan sivri sakalını ve ince bıyıklarını düzeltti. Karpuz kalçalı çorap pantolonunu, bol yenli fırfırlı gömleğinin üzerine kayısı renkli daracık yeleğini giydikten sonra geniş vatkalı ve nar çiçeği renkli pelerinini sırtına atıp kenarlarında rengarenk tüyler uçuşan üçgen siperlikli şapkasını başına yerleştirdi. Tekrar aynanın karşısına geçip göğsünü çaprazlama saran yaldızlı kemerini düzeltti ve odasından çıktı. Don Juan Miquez, Hürrem'in odasına girince çevik adımlarla ilerleyip ayaklarını çaprazladı ve balet edasıyla referans yapıp beklemeye geçti. Hürrem genç adamı süzüyordu. Tebessümünün dolgun yanaklarına kondurduğu iki gamze tıpkı Selim'deki gibi Augustino'nun mührüydü sanki. Sonra ince uzun bacaklar, kısa ama hayli enli gövde, geniş omuzlarına yapışık hissini veren boyunsuz baş, kızıl sarı saçlar. Adamın ezelden Hristiyan olduğu izlenimini veren giyimi içini sıksa da gülümseyerek hoş geldin dedi ve Avrupalı konuklar için hazır bulundurulan altın varaklı sandalyeyi göstererek genç adama oturmasını işaret etti. Miquez oturur oturmaz yolculuğun nasıl geçti diye sordu. Çok iyi, aslında uzun yolculuklara alışkınım. Belki de işimin etkisiyle dedi Miquez. Yolculuğu zorunlu kılan işler zevkli olmalı, sahi. Ne iş yapıyorsun? Bankerlik. Hürrem gözlerini yapmacık merakla açıp sordu. Bankerlik mi? Ne demek bu? Miquez gururlu bir tavırla anlatmaya başladı. Birikim yapabilen sıradan halktan düşük faizle azar azar para toplayıp, züğürt asillere yüksek faizle külliyetli miktarda borç vermek. Paralı ama asaletten yoksunu ve meteliksiz asili bulmak için durmadan gezerim. Hürrem soğuk bir ses tonuyla sordu. Sana Hristiyan adınla mı yoksa Musevi adınla mı hitap etmemi istersin? Hangisi kolayınıza gelirse. Hürrem dişlerini sıktı. Aslında konuya böyle apansız girmemeliydi. Ama giderek ağırlaşan öfke bulutlarının altında sohbeti uzatmanın gereksizliğini düşünüp Hazarya hakkında ne biliyorsun diye sordu. Miquez bir süre düşündükten sonra çok az şey diyebildi. Hürrem sözün gerisini bekler gibi bakınca devam etti. 3-5 meczup Asya'da eski zamanlarda var olmuş devletlerini yeniden kurma hayaline kapılmış. Kimsenin bunlara metelik verdiği yok. Hatta huzursuzluk çıkaranları cemaatten dışlıyoruz. O konuştukça rengi kızarıp bozaran Hürrem hırsından tırnaklarını etine geçiriyordu. Hızlı hızlı soluk alıp verirken yumruklarını sıktı ve tıslarcasına sordu. Portekiz'de Yahudi oldukları halde Hristiyan gibi yaşayanlara ne diyorlar? Marrano diye fısıldadı Miquez ve kıpkırmızı kesildi. Hürrem'den bir soru daha geldi. Marrano mu? Ne demek o? İçinden hınzır kadın bunu pekala biliyorsun diyen Miquez kısaca yanıtladı onu. Domuz demek. Hürrem ispazmoza tutulmuşçasına titriyordu. Yasef ona şaşkın şaşkın bakarken yavaşça yerinden doğruldu ve duygularını sözcüklere yapıştırarak ''Marrano senin gibi aslını küçümseyenlere denir'' dedi. Sonra kendini tutamayarak ayağa fırladı. Ok gibi gerilen kolu kapıya yönelmişti. Hezeyan içinde haykırdı. ''Defol, derhal çık git buradan, çabuk defol!'' Neye uğradığını anlayamayan Yasef Nasi, şaşkın şavalak odadan çıktıktan sonra donmuş heykel gibi dikili kalan Hürrem bir an sendeledi. Ardından minicik yumruklarıyla şakaklarını döverek hayır, hayır diye haykırmaya başladı. Yerinde fır döndü gibi dönüyor, göğsünü yumruklayarak haykırıyordu. Derken sedire yığılıp şuursuz çırpınışlar içinde ağlamaya başladı. Tükenişin acıklı serenadıydı bu. Yastıkları yumrukluyor, sürekli olarak hayır, hayır diye feryat ediyordu. Tavanla taban sürgüt yer değiştirirken müthiş bir öğürmeyle oluk oluk kusmaya başladı. Yüzü kusmuklara bulandığı halde ne ağzındaki ekşiliği ne de midesini burgulayan sancıyı hissedebiliyordu. Ölüyordu Hürrem. İnsanoğlunun tatmadığı ve tüm acıları hükümsüz kılan acılar içinde kıvranarak ölüyordu. Bu gerçek ölümü kurtuluş kılan değişik bir ölümdü ve zavallı kadın bunun farkında değildi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141. Devamı 15. ayrımda.